Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ender Yıldız.
Bu videomuzda Ender'le beraber Corsair'in Clio Fireset'ini inceleyeceğiz. Corsair'in aslında Clio Fireset demek biraz eksik olacak. Çünkü Vengeance serisinden gelen K60 ve M60 Clio Fire'ı inceleyeceğiz. Herhalde izleyenlerimiz tahmin etmiştir Ender.
İsimlerinden.
K60 Keyboard 60 anlamına geliyor.
M60'da. Mouse veya Mice 60.
Mice. Gerçi bakıyorum yurt dışına daha çok Mice'ı kullanıyorlar.
Herhalde daha kibar olduğu için Mice'ı tercih ediyor bunu.
Herhalde bu tekil çoğul işi de var herhalde o işte. Olabilir. Acaba olabilir mi?
Veya hani mouse belki daha büyük bir fareyi mi acaba temsil ediyor bu noktada bilemiyoruz
evet,
ama.
Evet, bizim Türkiye'de daha çok herhalde mouse kullanılıyor.
Biliyoruz.
Şimdi sohbete gireceğiz tabii ki Corsair olması özellikle ürünlerin. Corsair'dan gelmesi apayrı bir enteresan yapıyor. Çünkü biz Corsair'lik bir ülkemizde bu suya sabuna dayanıklı USB belleklerden biliyoruz firmayı. Clio fare setinde görmek, oyuncuların önlük aksesuarlarda görmek açıkçası beni biraz şaşırttı. Teknik özelliklerine bakıyoruz. Teknik özellikleri bakımından iki sette dolu aslında. Hani evet. Fare tek başına zaten çok güçlü bir donanıma sahip. Clio'ya baktığımızda tamam, üstünde böyle çok da fazla böyle fonksiyon tuşları yok. İşte makro tuşları yok ama
enteresan işte özellikleri
mekanik tuşlara sahip olması, ekstra bir bilekliğinin olması, değiştirilebilir tuş takımı klavyeyi yine diğer benzerlerinden ayıran özellikler oluyor. Tabii ki biz ilk olarak klavyeden başlayacağız çünkü klavyenin daha çok anlatacağımız şey var aslında Ender.
Evet, klavyenin gerçekten Corsair olmasına rağmen birçok farklı detayı var. Corsair dediğimiz zaman ilk eskilerden tanıyanlar bellekleriyle, yüksek seviye bellekleriyle tanımıştır.
Evet.
Ondan sonra SSD'lere geçtiler, oradan güç kaynağı yaptılar. Bir sürü işe başladılar ve hepsinde de iyiler. Corsair'in şu ana kadar ürettiği bütün ürünleri kullanıcıları genel anlamda memnun etmiş ürünler. Klavyesi de keza öyle. Oyunculara yönelik bir ürün olduğu için zaten mekanik düğmelere, mekanik switchlere sahip. Switchlere baktığımızda da bu konuda en üstün firmalardan biri olan Cherry'nin MX Red, yani kırmızı serisi switchlerinin kullanıldığını görüyoruz.
Sen daha önce aslında Cherry'nin bu switchlerini kullanan klavyelerden incelemiştin. Bu Red, Black diye giden böyle bir sürü çeşitli switch'e sahipler. Tam olarak bunların farklarından da bahsetmek lazım ki hani neden Red diyoruz, neden Black diyoruz tam olarak anlaşılsın.
Hani Red, Black tanımlamaları ilk olarak daha rahat dış o görünümünden ayırt edilebilmesi için yapılmış. Ama tabii baskı profilleri hepsinin farklı. Mesela daha önce incelediğimiz farklı bir klavyede Black modeli vardı. Bu klavyede kullanılan Red modeli Black ile oldukça benzer. Ama bu ikisinin arasındaki farkı baktığımızda Red, yani kırmızı serinin daha düşük bir baskı gücüyle çalışabildiğini görüyoruz. Bu da hızlıca tuşa erişebilmek adına daha özel bir avantaj sağlıyor. Siyah seriye baktığımızda ise o tuşun hani canını çıkardığımız yerde ise daha fazla, daha yüksek bir baskı profilinin olması klavyedeki hissiyatı arttırıyor.
Evet, burada şimdi daha anlaşılabilir bir seviyede aslında bütün izleyenlere hitap edecek şekilde şunu söyleyelim. Black serisi, yani bu tuşu söküp altına baktığınızda eğer o baskının altında siyah renkli bir switch görüyorsanız, Black olarak isimlendiriyoruz biz bu siyah İngilizce olarak. Black serisinde 80 gram bir ağırlıkla tuşu itip fonksiyonel hale gelmesini, iletime geçmesini sağlayabiliyorsunuz.
Bu klavyede kullanılan Red serisi ise yaklaşık 60-65 gram gibi güçle sonuna kadar basılabiliyor.
Evet, sonuna kadar basılabiliyor. Yani karşı tarafa bilgiyi 60 gramlık bir gücün sonunda iletebiliyor. Daha yumuşak olması ne anlama geliyor? Aslında bu klavyenin biraz da yazı yazanlara yönelik bir klavye olduğu anlamına geliyor. Çünkü yazı yazarken daha yumuşak tuşlu klavyeler daha hızlı yazmanızı sağlıyorlar. Fakat oyuna geçtiğinizde sıra biraz daha sert tuşlu olması aslında tuşlar arasında ayrım yapmanızı sağlıyor. Red bunların ortasında konumlandırılmış oldukça güzel bir switch. Açıkçası ben oyuncu klavyesinin sadece oyunlara yönelik olarak konumlandırılmasına karşıyım.
Ben de karşıyım.
Çünkü bu tip durumlarda webde gezeceksiniz, chatleşeceksiniz. Ya oyuncu klavyesini kenara bırakıp normal klavye alacak değilsiniz herhalde. Zorluk çıkartabiliyor bu tip klavye.
Yeri geldiğinde oyun içinde bile bir şey yazmak isteyebiliyorsun. Ve evet, onun yarattığı rahatsızlık hissi de bir klavyede belki de kullanıcıyı soğutabilecek şeylerin başında yer alıyor.
Evet, klavyenin switchleri özel dedik. Fakat bunun yanında bir tıraşlanmış alüminyum gövdeye sahip. Zaten görüntüsünü de özelleştiren şeylerden bir tanesi bu. Ayrıca tuşların yerleşim düzeni de öyle bir yapılmış ki hani klavyenin genelde oyuncular bilgisayar başında yemek yemeyi severler. Klavyelerin arasında, tuşların arasında en fazla ne olur? Ekmek kırıntısı. Çok fazla yaşıyoruz bunu. Bu klavyede böyle bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Çünkü tuşların arası açık, tamamen açık bir dizayna sahip. Çok değişik bir görünüm de zaten böyle kazandırıyor. Böylece araya ne düşerse düşsün çok rahat bir şekilde temizleyebileceksiniz. Bu da hani oyuncular için düşünülmüş ince ayrıntılara sahip dedik ya klavye için. İşte bu ayrıntılardan bir tanesi oluyor. Klavyenin ayrıca üstünde makro tuşlarımız yok ne yazık ki. Fakat çeşitli multimedya tuşları atanmış durumda. Mesela çalan müzik şarkısını bir sonraki parçaya geçirme, durdurma, tekrar başlatma veya tamamen sonlandırma butonlarımız hemen numarik tuş takımının üstünde yer almakta. Ayrıca bir üst tarafta da sesi tamamen kapatma veya açıp kapatmak için yine bir analog tuş takımımız var. Ben açıkçası bu tekerleri çok fazla seviyorum. Çünkü sesi daha ince bir şekilde ayarlayabilmemizi ve daha hızlı bir şekilde ayarlayabilmemizi sağlıyor.
Evet, mekanik tuşlara bastığında tık tık tık basmak zorunda kalıyorsun ve istediğin ideal seviyeye sesi getirene kadar belli bir zaman kaybediyorsun.
Ya da basılı tuttuğunda bazen çat diye kapanabiliyor.
Evet, bu konuda tekerlek olması kullanımın daha pratik hale geldiğinin en büyük göstergesi.
Evet, tabii sadece klavyenin özellikleri bunda da sınırlı değil. Mesela şurada özel bir bileklik görüyorsunuz. Ne işe yarıyor? Tabii ki WASD'nin altına gelmesini anlamışsınızdır. Oyun esnasında bileğinizi çok rahat bir şekilde buraya konumlandırıp bu tuşlara erişebiliyorsunuz. Ve açıkça söyleyebilirim ki yüksekliğiyle ve konumlandırılmasıyla benim elim için çok ideal. Çünkü sonuçta insanların elleri değişik değişik boyutlarda. Benim için çok ideal ve ben çok rahat buldum bunu Ender. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
Evet, önemli. Çünkü bileğin desteklenmesi, özellikle şimdi bilgisayar başına oturdum oyun oynamaya başladım mı? Hani kolay kolay kalkmıyorsun. 2 saat, 3 saat, 4 saat. Bu süre ardından bileğe gerçekten ciddi bir yük biniyor ve bileğin o süre zarfında destekli olması, rahat olması sağlık açısından da çok önemli.
Evet, oldukça önemli. Aynı zamanda bu bilekliğin çok güzel bir butonu var. O butona basıp açtığınızda ise altında hem bazı numarik klavye takımı için tuşlar görüyorsunuz kırmızı renkte, hem WASD tuşlarını görüyorsunuz. Tahmin etmişsinizdir, bu tuşları buradaki kırmızı butonlarla değiştirerek klavyenizi tamamen bir oyuna özel klavye haline getirebiliyorsunuz. Bu tuşlar sadece kırmızı renge sahip değiller. Özel açıları var. Bu açılarla da aslında bilekliği de birleştirdiğinizde tam olarak elinize uygun gerçek bir oyuncu klavyesi haline alıyor.
Evet, şimdi tuşların açısına baktığımızda kas hafızası denen bir olay vardır. Tuşların yapısının farklı eğimlere sahip olması o anda parmağınızın dokunma hissiyatıyla beraber hangi tuşta olduğunu anlayabilmesini sağlamak ve bu sürede hızlı tepki göstermeniz gerektiği yerde hangi parmaklarınızı daha doğru konumlandırarak daha doğru tuşlara basmanızı sağlıyor. Çünkü öbür türlü tuşların hepsinin lineer bir tasarıma ve açıya sahip olduğu durumlarda elinizi kaymış olabiliyor bir anlık durumda veya başka bir şekilde yanlış tuşa basabiliyorsunuz. Bu durumda parmağını sürekli tuşu hissederek aslında bir nevi bu bir refleks haline geliyor ve o kas hafızası dediğimiz olay süresince doğru tuşta olup olmadığınızı anlayabiliyorsunuz.
Ben hep Ender'e şunu söylerim, derim sende mühendis kafası var, zaten mühendissin. Açıklamalarından da belli oluyor. Net bir şekilde açıkladı. Eğer kas hafızasından yararlanmak ve hızlı refleks verebilmek istiyorsanız bu tuş takımları gerçekten oldukça fazla işinize yarayacak. Çünkü tuşların standart bir düzene sahip olması, lineer derken bundan bahsediyordu. Belki hani tam olarak oradaki açıklamalarda ya ne demek istiyor şimdi kas hafızası lineer falan denmiş olabilir. Hepsi aynı tuş, yani aynı şekillere sahip olunca siz bakmadan aslında tam olarak hangi tuşa bastığınızı hissedemeyebiliyorsunuz. Ender'e dediği gibi çeşitli açılarda ve çeşitli şekillerde tuşlar olursa elinizin altında çok net bir şekilde aslında WASD demeyeyim yoksa farklı bir tarafta mıyım ayırt edebilirsiniz. Bu oyun severler bunu çok yaşamışlardır. Bazen biliyorsun Ender elimizi farklı bir yere konumlandırıyoruz ve neden karakterim sağa gitmiyor ya da neden sürekli koşmaya başladığım gibi şeyler yaşayabiliyoruz. Burada bilekliğin konumlandırılması ve tuşların da değişik açılardaki farklı tuşlara değiştirilebiliyor oluşu bu sorunu tamamen ortadan kaldırmış. Aslında Ender açıkça şunu söyleyebilirim. Hani klavye gerçekten bir oyuncuya hitap eden bütün özelliklerle donatılmış. Benim 10 üzerinden 7,5 vereceğim kadar beğenimi kazandı. Neden 8 veya 9 alamıyor? Ne yazık ki bu klavyede Türkçe tuşlara sahip değil. Zaten hani görülebileceği gibi üstünde ne şey var ne yumuşak G var. Tamamen İngilizce bir tuş dizimine sahibiz.
Evet, belki de puanın bir kısmında en azından bir seri makro tuşu olmamasından dolayı
evet,
kırabiliriz.
Doğru.
Çünkü yani her ne kadar bu set daha çok first person shooter yani tek kişilik vuruş savaş oyunlarına dayalı olduğu için bu tarz klavyelerde hani bu tarz kombinasyonları tuş dizimlerine pek gerek yok.
Evet, ama daha sonuçta, çok MMO oyunlarında herhalde o makrolar ihtiyaç.
Sonuçta ama bu ürünü alan adam da belki bir gün bir MMO oyununu denemek isteyebilir. Bu yüzden belki bir seri olabilmesi en azından. Çünkü 20 tane makro tuşunu koymasının da bir anlamı yok. Bu sefer de yine karıştırmaya başlıyorsunuz.
Evet.
Yani makro tuşları ne kadar arttıkça klavye o kadar büyüyor ve elinizin hareket etmesi gereken alan o kadar artıyor. Sen elini fazla oynatmadan asıl amacım bu noktada makro tuşların benim için en azından elimi fazla oynatmadan maksimum olabildiğince fazla tuşa dokunabilmek veya ulaşabilmek. Şimdi elimi kaldırıp buradan bu taraftaki makro tuşuna basmakla bu taraftaki herhangi bir Ü'ye basmak, P'ye basmak çok da bir şey ifade etmiyor.
Evet, açısından. Doğru gerçekten de. Aynı zamanda tabii klavyenin bir özelliğinden de bahsedelim. Şimdi bileklikten bahsettik, tuştan açısı değişiyor dedik. Aslında klavyenin de açısını değiştirebiliyorsunuz. Klavyelerde yükseltmek için standart ayaklar vardır. Hani bunları bütün klavyelerde görüyoruz. Yine K60 üzerinde de var. Fakat K60'da aynı zamanda ön tarafta da ayaklar var. Ön taraftaki ayakları açıp arka taraftakileri kapatarak klavyeyi açılı bir hale getiriyorsunuz. Ve böylece o tuşları tamamen daha fazla hissedebilir hale geliyorsunuz. Tamamen klavye sanki sol el için yapılmış bir aslında oyun setine dönüşüyor. Klavyelikten çıkıyor o sırada.
Sanki bir elinizin bir parçasıymış gibi hissetmeye başlıyorsunuz belli bir süre sonra.
Bu yüzden eğer first person shooter oyunlarından hoşlanıyorsanız ve Türk harflerinin olmaması benim için çok da fazla sıkıntı değil, çok da fazla Word, Office dosyalarına çalışmıyorum diyorsanız K60 gerçekten alınabilecek en iyi klavyelerden bir tanesi olmuş. Bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Oyuncular özel donanımda olduğu gibi klavyenin kablolamasında da yine örgü tekniği kullanılmış. Bu sayede kablo çok daha dayanıklı hale getiriliyor. Kablonun biraz kalın olduğunu görüyoruz. Bunun nedeni çift USB data hattı taşıyor olması. Bir tanesi klavyenin bilgisayara bağlanması için gerekli olan data hattı. Bir tanesi de klavyenin üstündeki USB çıkışını beslemek için gerekli olan data hattı. Bu sayede aslında faaliyeti direkt klavyeye bağlayabiliyoruz.
Evet, yani bu konuda aslında klavye bir hub çoğaltıcı görevi görmeyerek bilgisayarın arkasındaki farklı bir USB portunu sizin klavyenin üzerine taşımakla yetiniyor. Yani bir çoğaltıcı görevi görmüyor bu noktada.
Evet, çoğaltıcı olması aslında bazı durumlarda bilginin daha geç iletilmesi, laglı olması veya sıkıntılar yaşanmasına neden olabiliyor. Burada direkt bir data hattı oluşturulmuş ki fareyi bağladığınızda direkt bilgisayara takıyormuş gibi bir hissiyat olsun.
Herhangi bir kayıp
kullanım,
olmadan.
Kayıp olmadan bu şekilde devam edebilsin. Aynı şekilde hani kayıplardan bahsediyoruz. Oyuncu klavyesi diyoruz. Bu klavye üstünde 20 tuş aynı anda bastığınızda USB port üstünden bilgisayarı iletebiliyorsunuz. Bu da yine oyunlarda hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız anlamına geliyor.
Fare de keza oldukça hızlı bir şekilde bilgisayarla iletişim kurabiliyor. 1 milisaniye yani 1000 Hz olarak saniyedeki tarama hızını farenin belli edilmiş teknik dokümanlarında.
Yani zaten kablonun kalınlığından çift başlı olmasından da bu net bir şekilde anlaşılabiliyor herhalde. Gerçekten hızlı bir veri iletimi var kayıpsız bir şekilde. Ve klavyeyle ilgili söyleyebileceklerimizin zaten sonuna geldik. Şimdi yavaş yavaş fareye geçiyoruz
geçelim.
Sen fareyle çok fazla vakit geçirdin Ender.
Evet, fareyi ilk elime aldığımda kutudan çıkardığımda inanılmaz beğendim. Tasarım olarak çok futuristik, böyle ileriye dönük bir tasarımı var. Zaten alüminyum bir gövdeye, şasiye sahip olması da bizi etkileyen unsurların başında yer aldı. Tasarımına baktığımızda zaten arka tarafı da daha bir böyle bir açık, daha bir sanki uzaylı temasını andıran bir yapıya sergilediğini görüyoruz.
Aslında Ender, hani son zamanlarda çıkan yeni farelere baktığımızda bu tip fareler çoğalmaya başladı.
Evet, böyle sert hatlara sahip, agresif tasarıma sahip fareleri görmekteyiz.
Evet, açıklıkları da fazla. Hani böyle sert hatlara sahip fakat hemen arka tarafı boşaltıyorlar ki o teknolojik hava devam etsin, kendini korusun.
Evet, farklı çizgiler oluşturmak adına farklı tasarımları son dönemde görmekteyiz. Teknolojik olarak da gayet başarılı fare. 5700 dpi çözünürlüğünde bir optik sensörü var. 100 dpi aralıklarında bu 5700'ü ayarlayabilmek mümkün çeşitli basamaklar halinde.
Yani 4400, 4200 olarak gidebiliyoruz.
İstediğiniz işte 100'den 5700'e kadar istediğiniz 100 basamaklar halinde DPI çözünürlüklerini fareye eklemek mümkün.
Evet, bu farenin de yine klavye gibi biraz sade olduğunu görüyoruz aslında. Evet, çok güzel bir tasarıma sahip. Tıraşlanmış alüminyum kullanılmış genelinde. Hemen altında değiştirebilir ağırlıklarımız var. Yine bunlar da diğer klavye farelerden biraz daha farklılar. Hani değişik noktalara yerleştirilmişler. Çıkartıp takarak aslında değişik yerlerdeki ağırlığı da arttırıp azaltabilmemiz mümkün. Fakat üstündeki tuş sayısına baktığımızda çok da standart tuşlara sahip. Nedir? DPI'yi açıp kapatabiliyoruz. Yani arttırıp azaltabiliyoruz üstündeki 3 farklı konumda. Aynı zamanda ileri geri, hani ofis dosyalarında çalışırken de webde gezerken tuşlarını yarayan, sol tarafta baş parmağımızla erişebileceğimiz tuşlar yerleştirilmiş. Scroll aynı zamanda bir tuş görevi görüyor. Scroll tekeri. Sağ sol tuşumuz var. Fakat ekstra bir tuşumuz var.
Bizi çok etkiledi.
Evet,
çok
bizi çok etkiledi. Burada üstünde hedef olan kırmızı bir tuş görüyoruz. Bir tahmin etmeye çalışırsanız bu tuşun büyük ihtimalle daha seri ateş etmemizi sağlayan bir tuş olduğunu düşünebilirsiniz. Ben de açıkçası ilk kutudan çıkarttım. Hani daha fazla teknik özelliğini araştırmadan önce ne dedik? Herhalde bir 3 tane ardı atış filandır. Bunu daha çok A4'ü paylarında görüyoruz aslında. O tip bir tuş zannettik fakat Ender, sen bunu keşfettiğinde.
Evet, adı sniper tuşu olarak geçen bu tuşu ben de ilk duyduğumda ve fareyi çıkardığımda baktığımda herhalde acaba dedim oyunlarda sniper modunu aktif hale getiriyor, hani zoom'u yaklaştırıyor falan. Bir çeşit sağ tuş gibi düşündüm aslında. Sonra ilk tuşa bastım, bir şey olmadı. Allah Allah dedim, ne oluyor? Biraz daha kurcalayınca baktım ki tuşa basmak değil basılı tutmak gerekiyor. Ve tuşa basılı tuttuğunuz anda DPI çözünürlüğü yine sizin ayarlayabildiğiniz bir seviyede oldukça düşüyor. Gerçi yüksek bir seviyede ayarlayabilirsiniz ama o zaman da tuşun bir anlamı kalmaz. Biz mesela normalde fareyi kullandığım sürece 2700 DPI seviyesinde kullandım. Sniper tuşuna geçirdiğimde ise 500 DPI'ye çektim ve bu sayede tuşa basılı tuttuğum süre boyunca fare imleci o kadar yavaşladı ki ekranlarda mesela bir düşmanı takip ederken sniper'ın dürbünüyle yavaşladığı için en ufak harekette düşmanı takip edip onun hizasında fazla görüntüyü bozmadan, kadrajdan dışarı çıkarmadan düşmanı takip edip gerekli anda da güzel bir atışla vurabilmek mümkün.
Özellikle Battlefield'den örnek vermek gerekirse bir tanka bindiğinizde aslında tank topunun hızlı bir şekilde dönebilmesi için tabii ki DPI'nin yüksek olması gerekiyor. Burada herkesin kullandığı bir şey bu. Fakat hedef alırken mesela bir askeri vurmak istiyorsun, sıkıntı yaratıyor. Çok hızlı bir şekilde yukarıdaki topun dönmesi. Burada bu sniper tuşuna basarak anında DPI'yi istediğiniz değere çekiyorsunuz, incelemenizi yapıyorsunuz. Sonrasında hızlı dönüşe tekrar devam edebiliyorsunuz.
Evet, şimdi hani ne gerek var diyebilirler. Çünkü farenin üstünde zaten DPI seviyesini ayarlayan tuşlar var ama oyun sırasında o heyecanla hakikaten o tuşu bulup da istediğiniz DPI seviyesine getirip de
evet.
Hani düşmanı öldürüp ondan sonra tekrar eski seviyesine getirip şey yapmak hakikaten zaman kaybı ve çok da pratik bir yöntem değil.
Zaten hani, çok kişinin yapabildiğini zannetmiyorum böyle
evet,
şeyi.
Evet, hani fare üreticileri bunu koydu ama bence birileri ilk başta koydu. Hani bizimkinde eksik kalmasın diye böyle bir özellik var diye düşünüyorum. Çünkü zaten hakikaten oyun süresinde oyun süresinde gerçekten aktif bir şekilde DPI seviyesini değiştirip duruma göre fareyi kullanabilmek pek de pratik bir çözüm gibi gelmiyor.
Zaten profesyonel oyuncularla yapılan röportajlarlar da hepsi standart bir DPI çözünürlüğünün dışına çıkmadıklarını ve hep sabit kaldıklarını söylüyorlar. Ama böyle sniper tuşları sayesinde çok hızlı bir şekilde aslında düşük DPI'ye giriyorsun, bıraktığın anda çıkıyorsun.
Evet, tuşa bastığında bir de ekstradan fareyi daha iyi bir sıkı kavradığın için o fare üzerinde daha güzel bir hakimiyet kurmanı da sağlıyor.
Aslında silahı gerçekten kavruyormuşsun hissini yapmışlar orada.
Yapmışlar, evet.
Fare üstünde tabii Türkiye'ye özel tuş konumlandırılamayacağı için fare tamamen yerleştirilmiş durumda. Tek şeyi sağ ile kullanılmak üzere yapılmış bu da. Sol aklar kullanamayacak. Zaten birçok artık böyle çok uç noktadaki oyuncu faresine baktığımızda tek il için odaklanmış durumda. Sol yanı kullanan insanlar için bu birazcık üzücü fakat yapacak bir şey diyor.
Ben biraz denedim hani kullanabilir gibi oluyorsunuz ama sol taraftaki tuşları ters elle kullanabilmek gerçekten ölüm ve kullanamıyorsunuz da.
Evet.
Sniper tuşu için ekstra bir şey söyleyebilirim. Hani sırf oyun odaklı da değil aslında. Photoshop gibi uygulamalarda fare imlecinin yavaş hareket etmesini istediğiniz durumlar olabilir. Pikselleri smoothlaştırır, yumuşatırken. Bu süreçte de bu tuşa basılı tutarak düşük DPI'den farklı uygulamalar üzerinde de yararlanabilmek mümkün bu arada.
Evet, sonuçta tamamen yaratıcılık kısmı size kalmış durumda. Nerede ihtiyacınız olursa o anda hızlı bir şekilde DPI'yi düşürmek, bu tuşa basılı tutarak istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Açıkçası Corsair'in oyuncu aksesuar üretmeye başlaması sevindirici. Rekabet her zaman iyidir. Ve aynı zamanda firmayı ilk çıktığı ürünler olmasına rağmen böyle uç noktada güzel kaliteli ürünlerle görmek de daha da sevindirici. Evet. Çünkü şunu söyleyebiliyoruz net bir şekilde, artık piyasada güçlü bir oyuncu var ve kullanıcılar tercih edecekleri zaman bir tane ürünü gidip isteklerine uygun, ihtiyaçlarına en uygun ürünü seçmekte artık daha da özgürler, daha fazla alternatife sahipler.
Evet. Yurt dışındaki fiyatlara baktığımızda gayet uygun fiyatta satıldıklarını görüyoruz. Ülkemize de bu ürünler yavaş yavaş gelecek ki tahmin ettiğimiz sürece rekabetçi fiyatlardan gelecektir ve bu tarz ürünleri kullanmayı sevenlerin kesinlikle bu tarz ürünler almadan önce bakıp denemesi gereken ürünlerin arasında yer alıyorlar.
Evet, özellikle fareyi öncelikli olarak tavsiye ediyoruz. Fareye mutlaka bakın. Sniper tuşu piyasada diğer ürünlerde fazla bulamayacağınız bir özellik. Klavye ise Türkçe karakterlere sahip olmaması biraz engel yaratıyor ne yazık ki. Çünkü son dönemde baktığımızda büyük firmalar Türkiye'ye üst düzey ürünleri yine Türkçe karakterli klavyelerle birlikte getirmeye başladılar. Altın aydınlatmalı klavyeler de dahi artık Türkçe karakterleri görebiliyoruz. Corsair'da pazarın farkına varacaktır eminim yakın bir zamanda. O da Türkçe karakterler koyacaktır. Fakat Türkçe karakterler olmamasına rağmen bir oyuncu klavyesi olarak çok çok başarılı. Belki turnuvalara gidenler, turnuvalara özel donanımlara sahip olmak isteyenler de bir deneyip burada karar verebilirler. Çünkü tuş dizilimi olsun, bilekliği olsun, açıların ayarlanabiliyor oluşu, tuşların değiştirdikten sonra açıların tamamen değişmesi, oyun özel güzel bir klavye ortaya koyabilmişler.
Evet, şimdi üreticiler de şu konuda da haklılar. Hakikaten bir klavyeyi farklı dilde üretmek onlar için büyük zaman kaybı ve külfet oluyor. Çünkü bandı durduruyorlar, üretim bandını farklı şekilde modifiye edip belli bir parti ürünü üretmek zorundalar.
Kalıbı da değişiyor. Tamam.
Kalıbı da değişiyor. Bu klavyenin belki şöyle bir avantajı olabilir. Bütün tuşları teker teker değişebildiği için belki yoğun talep sonrasında hani Türkçe tuşların üzerinde olduğu ekstra bir paket Corsair tarafından belki uygun fiyata satılır veya hediye edilebilir belki. Böyle güzel bir jest olur böyle bir durum. En azından o şekilde klavyenin üstündeki belli tuşların yerini değiştirerek söküp Türkçe versiyonları işletim sisteminden de Türkçe'yi ayarladığınızda daha iyi, daha güzel bir yazma deneyimi de sahip olunabilir.
Evet, Ender'inki oldukça güzel fikir. Hep diyorum ya, bu çocuk mühendis. Bunda genelde böyle çok pratik yollar, kısa yollar olabiliyor. Gerçekten de Corsair bu tip bir genellemeye giderek sadece tuşları değiştirerek de bir Türkçe klavye haline getirebilir. Tamam, bazı birkaç tuş eksik olacaktır fakat bunlar sonuçta kısa yol tuşları. İşte noktada, virgüldü, benzer işaretlerin tuşları belki tam yerleşemeyebilir. Gerisinde bir Türkçe klavyede sahip olabiliriz bu şekilde. Bu videomuzda Corsair'ın oldukça beğenimizi kazanan K60, M60 model isimli klavye far setini inceledik. Çok da güzeldi.
Evet, güzel oldu.
Beğenimizi kazandı. Umarım kafanıza soru işareti bırakmayacak şekilde özelliğini beğenebilmişizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.